Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪يَ هَد۪ي مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Allah Azze ve Celle izin verirse inşallah bugün sohbetimiz az önce yayınlanan sohbet ile benzer bir konu. Şeytanın insana kurduğu tuzaklar, hileleri üzerine olacak inşallah. Şüphesiz mümin kimsenin alimleri ve salihleri sevmesi, onların meclislerine devam etmesi, mutlaka bilmesi gereken konuları sorup öğrenmesi, ilim ehlinin nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı kendisine bir düşman olarak bilmesi gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle Fatır Suresinin 6. ayetinde Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır buyuruyor. Yani Allah'a ibadet ederek şeytana düşmanlık edin. Allah'a isyan ederek şeytana itaat etmeyin. Kalpten samimi olarak bütün hallerinizde, davranışlarınızda ve itikatlarınızda, inançlarınızda şeytandan sakının. Yaptığınız her işinizde şuurlu ve bilinçli olun. Çünkü yaptığınız o amele şeytan riya katabilir, çirkin ve kötü davranışları size süslü gösterebilir. Ona karşı galip gelebilmek için Allah'tan yardım isteyin. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam eliyle bize bir çizgi çekti ve şöyle buyurdu. Bu Allah'ın yoludur. Sonra bu çizginin sağından ve solundan birçok çizgiler çizdi ve şöyle buyurdu. Bu yandaki yollar da her birinin başında bir şeytanın çağırdığı yollardır. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam En'am suresi 153. ayetini okudu. Ayetin meali şu şekilde. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Böylece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize şeytanın yollarının çok olduğunu, hak yolun ise bir tane olduğunu açıklamış oldu. Safiye binti Cahş'ın radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şeytan kanın damarlarda dolaştığı gibi insanoğlunun bedeninde dolaşır buyurmuştur. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma ey Resulüm de ki cinden olsun insandan olsun insanların kalplerine şüphe ve tereddüt sokan vesveseci ve sinsi şeytanın ve insanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, İnsanların ilahına sığınırım. Yani Nas suresinin tefsirinde şöyle demiştir. Şeytan insanların kalplerine girebildiği gibi cinlerin de kalplerine girer ve onlara da vesvese verir. Ancak Allah'ın adı anılınca önce siner sonra da çıkar gider. O halde kişi vesveseyi kalbinden uzaklaştırmak için olanca gayretini harcamalı ve yine düşman olan şeytana karşı koymak için var gücüyle gayret etmelidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Nitekim Allah Azze ve Celle Fatır Suresinin 6. ayetinde çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır buyuruyor. Akıllı kişi hem dostunu hem de düşmanını iyi tanımalıdır. Dostuna uyması, düşmanından da uzaklaşması gerekir. Zira söylenildiğine göre şu dört şey cahillik alametidir. Birincisi yok yere kızmak, öfkelenmek. İkincisi, boş şeyler uğruna nefsin peşine düşmek. Üçüncüsü, hakkı olmayan yerlere malı harcamak. Dördüncüsü de dostunu düşmanından ayıramamaktır. Yani şeytanın dostluğunu Allah'ın dostluğuna tercih etmek. Kişinin Allah Teala'ya itaat edeceği yere şeytana itaat etmesi ne kadar kötü bir şeydir. Nitekim Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 50. ayetinde şöyle buyuruyor. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir buyuruyor. Şu dört şey de kişinin akıllı olduğunu gösterir. Birincisi, cahillere karşı yumuşak ve sabırlı olmak. İkincisi, kalbini boş şeylerden çevirmek. Üçüncüsü, malı harcanması gereken yerlere harcamak. Ve dördüncüsü de dostluğunu düşmanından ayırabilmek. Vehb bin Münebbih Rahimeullah'ın anlattığına göre bir gün İblis Yahya bin Zekeriya aleyhisselam ile karşılaşır. Yahya aleyhisselam ona, bana sizin yanınızda insanoğlunun tabiatının nasıl olduğunu anlat dedi. İblis de şöyle anlattı. Onlardan bir sınıf vardır ki sizin gibi kendilerini günahlardan korumuşlardır. Onlara hiçbir şekilde tesir edemiyoruz. İkinci sınıfa gelince onlar bizim elimizde çocukların oynadıkları top gibidir. Onları dilediğimiz gibi kullanırız. Üçüncü sınıfa gelince bunlar bizi en çok zorlayanlardır. Onlardan birinin üzerine varır ve hatta öyle olur ki onunla ilgili işimizi tamamlayacak oluruz. Ancak o hemen yapmış olduğu hatadan pişman olarak tevbe ve istiğfar eder. Böylelikle bizim onlar üzerinde yapmış olduklarımızı bir çırpıda bozup atarlar. İşte biz onlardan ne vazgeçebiliyoruz ne de isteklerimizi yapabiliyoruz. Hikmet ehli olan bir zat şöyle diyor. Şeytanın insanı hangi yollardan sokulduğunu düşündüm ve sonuçta gördüm ki o insana tam 10 yerden girmektedir. Birincisi, ihtiras ve kötü zan yolu. Bu kötü ahlakları kanaat ve güven ile karşıladım, önledim. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayetle kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Hud suresi 6. ayetini buldum diyor. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bu ayeti buldum. Bu ayeti de okuduktan sonra şeytanın bu giriş kapısını kırdım. Aleykümselam ve rahmetullah. İkincisi, bir baktım ve gördüm ki şeytanın uzun yaşama hırsı ve uzun hayaller peşinde koşma yolundan geldiğini gördüm. Ben de bu yollara kendime ani ölüm korkusu aşılayarak karşı koydum. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Lokman suresi 34. ayetini buldum. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Bu ayeti de okuduktan sonra şeytanın bu giriş kapısını da kırdım. Üçüncüsü, aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Baktım ve gördüm ki şeytanın insanlara giriş yollarından biri de rahat ve bolluk düşkünlüğü. Ben de bu nimetin elden çıkıp gitmesi ve ahiretteki sorgu sualin kendi adıma kötü geçmesi korkusuyla karşı koydum. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Hicr suresi 3. ayetini buldum. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler ayetini buldum. Bu ayeti de okuduktan sonra şeytanın bu giriş kapısını kırdım. Dördüncüsü, kendini beğenme yolu. Şeytanın bu yolla da insana musallat olduğunu görünce, onu minnet ve yani Allah'a şükran borcunu ödeme ve akıbetimin kötü olacağının korkusuyla karşıladım. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Hud suresinin 105. ayetini okudum. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi de mutlu. Kendimin hangi fırkadan olacağımı bilemediğimden şeytanın bu kapısını kırdım. Beşincisi, şeytanın insan vücuduna sızma yollarından birinin de kişinin din kardeşlerini küçük görmesi ve onlara saygıda kusur etmesi olduğunu gördüm. Bu kötü ahlaklara, Müslümanlara karşı hürmet ve onların haklarını muhafaza etmek suretiyle karşılık verdim. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Münafıkun suresi 8. ayetini buldum. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Sonra şeytanın bu kapısını kırdım. Baktım ve gördüm ki şeytan, haset yolunu kullanarak da insanlara girmektedir. Bu çirkin hastalığa, adalet ve Allah Teala'nın kulları arasında ne güzel bir taksim yaptığını düşünerek karşılık verdim. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında bu kötü hastalığa karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Zuhru suresi 32. ayetini okudum. Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve böylelikle şeytanın bu kapısını da kırdım. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yine şeytanın gösteriş yani riya ve insanları övgü kapısından da girdiğini gördüm. Bunlara ihlas ile karşılık verdim. Sonra kendi kendime acaba Allah Teala'nın kitabında bunlara karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Kehf suresinin 110. ayetini okudum. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bundan sonra şeytanın bu giriş kapısını da kırdım. Sonra bir de baktım ki şeytan cimrilik kapısından da giriyor. İnsanların elindeki şeylerin geçici olduğunu, baki olanın ise Allah'ın katındakiler olduğunu nefsime kabul ettirerek bu hastalığa karşı koydum. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında buna karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Nahil suresi 96. ayetini okudum. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındakiler ise bakidir. Şeytanın bu giriş kapısını da bununla kırdım. Onu kibir, büyüklenme yolundan geldiğini gördüm ve buna tevazu ile karşılık verdim. Sonra kendi kendime, acaba Allah Teala'nın kitabında buna karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Hucurat suresi 13. ayetini okudum. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şeytanın bu kapısını da böylelikle kırmış oldum. Bir de şeytanın tamah yani açgözlülük yoluyla insanın bedenine sızdığını gördüm. Bunu insanların elindekinden ümit keserek ve Allah katındakine güvenerek engelledim. Sonra kendi kendime acaba Allah Teala'nın kitabında buna karşı hangi ayette kendimi kuvvetlendirir ve koruyabilirim dedim. Ve Talak suresi 2-3. ayetlerini okudum. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Ayetini okudum. Anlatıldığına göre bir gün Musa aleyhisselam Rabbine münacat ederken iblis yanına gelir ve bunu gören melekler iblise yazıklar olsun sana. Ondan bu münacat halindeyken ne istiyorsun derler. İblis dedesi Adem'den cennetteyken ne istediyse bundan da onu istiyorum dedi. Söylenildiğine göre İblis namaz vakti geldiğinde bütün askerlerine dağılmalarını ve insanların yanlarına giderek onları meşgul etmelerini emreder. Böylelikle şeytan namaz kılmak isteyen birinin yanına gelir ve namazını geciktirmesini ve hatta kazaya ertelemesini yani unutturarak bir şekilde namazı atlatmasını sağlar. Bunu sağlayacak şekilde onu meşgul eder. Eğer bunu yapamazsa namaz kılanın rükularından, secdelerinden, tesbihlerinden ve dualarından eksiklik yaparak çalmaya çalışır. Bunu da yapamazsa onun kalbini dünya işleriyle meşgul etmeye çalışır ve eğer bunlardan hiçbirini yapamazsa şeytan iblis tarafından bağlanarak denize atılır. Eğer başarsaydı iblis tarafından ikram ve taltife mazhar olacaktı. Allah Teala iblisin insanlara yapacaklarını Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde şöyle bildirmiştir. Mesela A'raf suresi 16-17. ayetlerinde iblis dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun, İslam'ın üstüne oturacağım. Sonra onları gözetleyeceğim. Elbette onlara önlerinden, yani uhrevi vazifelerinin olduğu taraftan gelip onları şüphelere sokacağım. Arkalarından, yani dünyevi işleri onlara süslü gösterip onlarla mutmain edeceğim. Sağlarından, yani din ve itaat cihetinden, sollarından, yani günah cihetinden sokulacağım ve sen onların çoğunu nimetlerine karşı şükredenlerden bulamayacaksın dedi. Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede, Araf suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Ademoğulları! Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Bir başka ayette Bakara suresi 268. ayetinde şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder buyurur. Bir diğer ayette de Fatır suresi 6. ayetinde şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Ayet-i kerimelerde de görüldüğü gibi şeytan insanoğlunun düşmanıdır. İnsanların doğru yoldan sapmasını ve kendisiyle birlikte cehenneme gitmelerini istemektedir. O halde aklı başında olan kişi kendisini şeytanın tuzaklarından kurtarmak için olanca gücüyle çalışmalıdır. Zira şeytan müminler için apaçık bir düşmandır. Müminler için şeytandan başka düşmanlar da vardır elbette. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste mümin şu beş sıkıntı ile devamlı karşı karşıyadır. Müminin hasediyle karşı karşıyadır. Münafıkların nefretine uğrar. Düşmanları kendisiyle mücadele eder. Mümini saptırmak isteyen şeytanla karşı karşıyadır. Nefsi de onu yoldan çıkarmaya çabalar. Bunu Deylemi rivayet etmiştir. Deylemi'nin rivayetleri genellikle isnatsız olarak geldiği için bu da zayıf bir rivayettir. Mümin, Müslüman kişi kendisini düşmanlarına karşı kuvvetlendirmesi için devamlı olarak Allah Azze ve Celle'den yardım istemelidir. Ayrıca Allah'ın razı olduğu ve sevdiği şeylerde muvaffak olabilmesi için yine yardım istemelidir. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiği kimseler için kolaydır. İsrailiyat'ta gelen bir rivayette Musa Aleyhisselam bir sohbet meclisindeyken birden şeytan insan suretinde çıkagelir. Üzerinde renkli bir cübbe vardır. Şeytan Musa Aleyhisselam'a yaklaşınca üzerindekini çıkarıp yere bırakır. Sonra Musa Aleyhisselam'a dönüp selam verir. Musa Aleyhisselam sen de kimsin diye sorar. O ben iblisim diye cevap verir. Seni buraya getiren nedir deyince Allah katındaki yüce mertebenizden ötürü size selam vermek için geldim der. Üzerinden çıkardığın o renkli cübbede neyin nesi diye sorunca iblis ben onunla insanların kalplerini çalarım der. Musa Aleyhisselam peki bana anlat insanoğlu hangi günahı işlediği zaman onun sırtını yerine getirmiş olursun diye sordu. İblis de kendilerini beğendikleri, yaptıkları amelleri çok gördükleri ve günahlarını unuttukları zaman onları mağlup etmiş olurum. İblisin hilekarlığı hakkında anlatılan şöyle bir rivayet vardır. Bu Haşir suresinin 16. ayetinin tefsirinde Taberi ve İbni Kesir tarafından da nakledilir. Buna benzer birkaç rivayet vardır bu manada. İsrailoğulları arasında manastırında çokça ibadetle meşgul olan ve kendisine Abid Bersisa denilen bir kişi vardı. Bu kimsenin duası makbul idi. Ne için dua etse kabul edilirdi. Bunun için her sıkıntısı olan ona gider dua isterdi. Hasta olan kimseler de dua ediyor, dua sebebiyle hastalar şifa buluyordu. Şeytanların başı iblis bu abidi yoldan çıkarmayı düşündü. Fakat ne kadar uğraştıysa buna muvaffak olamadı. Bu işi neticelendirmek için bütün ileri gelen adamlarını toplantıya çağırdı ve onlara şöyle dedi. Şu abid Bersisa nice zamandır onu bir türlü yoldan çıkartamadık. Bu işi hanginiz başarabilir? İblisin önde gelen adamlarından bir ifrit söz isteyerek şöyle der. Ben bu işi üzerime alıyorum. Artık bu işi hallolmuş bilin. Eğer ben bu işi beceremezsem beni dostluğundan atarsın dedi. İblis, bu iş o kadar kolay değildir. İyi düşün. Başaramazsan artık benim katımda hiçbir kıymetin olmayacaktır dedi. Abidi yoldan çıkarmayı üzerine alan şeytan, toplantıdan çıkar çıkmaz İsrailoğullarından bir hükümdarın evine gitti. Bu hükümdarın çok güzel de bir kızı vardı. Şeytan işe önce bu kızdan başladı. Kız, annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte otururken birden onun aklını almış gibi bir hallere düçar etti. Kız adeta deliye dönmüştü. Kızlarına birdenbire böyle ne olduğunu anlayamayan aile efradı, evlatları hakkında çok korkmaya başladılar. Günler geçiyor ama kızları hala eski haline dönmüyordu. Bir süre sonra bu ifrit insan kılığına girerek bunların yanına geldi. Eğer kızınızın iyileşmesini istiyorsanız falanca rahibin yanına götürün, o dua eder ve kızınız sıhhatine kavuşur dedi. Bunun üzerine kızlarını alıp doğruca abidin evine vardılar. Abid Bersi ise kızın şifa bulması için dua etti. Kız rahatladı. Hiçbir hastalık alameti kalmadı. Neşe içinde evlerine geri döndüler. Şeytan bir zaman sonra tekrar kızın yanına varıp yine onu aynı hallere düşürdü. Kız eski haline döndü. Anne ve babası kızlarını tekrar Abid Bersisa'ya götürdüler. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şeytan insan kılığına girip bunlar yolda giderken eğer kızınızı birkaç gün Abid'in yanında bırakırsanız hastalığı tamamen geçer. Aksi takdirde sık sık getirip götürmeniz gerekir dedi. Neticede kızlarını orada bırakmaya karar veriyorlar. Fakat Abid bunu kabul etmiyor çünkü Abid evinde yalnız kalıyordu. Gündüzlerini oruçlu, gecelerinde namaz kılarak geçiriyordu. Dünya ile ilgisi kalmamıştı. Bunun için kızı kabul etmek istemedi. Fakat anne babası çok ısrar edince Abid çaresiz kalıp kızın evde kalmasına razı oldu. Kız şeytanın da tahrikiyle Abid'in dikkatini çekecek şeyleri yapmaya başladı. Görülmemesi gereken yerlerini açıp duruyordu. Önceleri Abid buna aldırış etmedi. Fakat şeytan kızı rahat bırakmıyor, devamlı Abid'e karşı tahrik ettiriyordu. İlk zamanlar kızın güzelliğini pek fark etmeyen Abid, kızın eşsiz güzelliğini görünce ona gönlünü kaptırdı. Bu defa da Abid'e vesvese vermeye başlayarak, "Senin çok sevapların var. Cenab-ı Hak affedicidir. Günah ne kadar büyük olursa olsun affeder. Kızla beraber olduktan sonra tevbe edersin. Bir defacık işlenen günahtan ne çıkar?" şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Sonunda Abid kıza yaklaştı ve onunla ilişkide bulundu. Kız hamile kaldı. Abid daha sonra kendine gelip şehvet ateşinin örttüğü akıl ortaya çıkınca yaptığı işten pişmanlık duydu. Fakat olan olmuştu. Tuttuğu oruçları, sabaha kadar kıldığı namazları bırakmış, şimdi ne yapacağım endişesiyle düşünüp duruyordu. Abidin bu durumu şeytan için kaçırılmayacak bir fırsat idi. Şeytan abidin perişan halini fırsat bilerek ona şöyle bir akıl verdi. "Bu işten kurtulmanın yolu beraber olduğun bu kızı öldürüp bu manastıra gömmendir. Kızın anne ve babası kendisini almaya geldiklerinde hastalıktan öldüğünü ve defnedildiğini söylersin. Zaten senden böyle kötü bir şey beklemedikleri için sana inanırlar. Dürüstlüğün, dindarlığın herkesçe malum. Bunun için hadiseyi araştırma isteğinde bile bulunmazlar." Başka türlü bu sıkıntıdan kurtulamayacağını anlayan rahip, hemen şeytanın bu fikrini gerçekleştirmek için işe koyulur. Kızı boğarak öldürür, sonra da gece hiç kimse görmeden manastırın ortasına gömer. Bir müddet sonra kızın anne babası kızlarını almaya gelirler. Abid onlara, "Kızınız hastalıktan kurtulamayıp vefat etti. Cenazesi bekletilmesi uygun olmadığı için hemen kaldırıldı," dedi. Kızın anne babası Abid'den hiçbir kötülük beklemedikleri için çok üzülmekle beraber bir şey söylemeden perişan bir halde oradan ayrıldılar. Ancak İfrit yeniden insan kılığına girerek onları bir bir kızın babasına anlattı. Hükümdar baba atına bindiği gibi rahibin yanına manastıra gitti. İfrit'in bahsettiği üzere manastırın ortasını kazdırdı. Kızının burada gömülü olduğunu görünce rahibin asılmasını emretti. Rahip dar ağacına çıkarıldığında İfrit tekrar insan suretinde onun yanına geldi. "Senin bu hallere düşmene ben sebep oldum. Sana çeşitli vesveseler vererek perişan ettim. Ne yapıp edip seni kurtarmak istiyorum. Ben bu defa onlarla kızın başkaları tarafından öldürülebileceği hususunda görüşmeler yaparım ve onları buna inandırırım. Ancak bunlar yapabilmem için senden bir isteğim var," dedi. Abid, "Peki istediğin nedir?" diye sordu. İfrit, "Bana secde edersen seni bu dar ağacından ben kurtarırım," dedi. Bu duruma ümitlenen abid, ben bu haldeyken sana nasıl secde edebilirim ki dedi. İfrit önemli değil. Sadece ima ile bana doğru başını eğip kaldırsan yeter dedi. Abid şeytanın dediğini yaptı. Bunun üzerine şeytan, bu hareketinden ötürü ben senden uzağım dedi. Nitekim şeytanın bu şekilde aldatması ayet-i kerimede, Haşr suresi 16-17. ayetlerinde şöyle anlatılır. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu içinde ebedi kalacakları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır. İnsanın dört düşmanı vardır. Bunların her biriyle mücahede ve mücadele etmesi gerekir. Birincisi dünya. Dünya aldatıcı ve hilekar bir düşmandır. Zira Allah Azze ve Celle dünya hakkında Lokman suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan sizleri Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. İkincisi nefistir ki bu senin en şerli düşmanındır. Üçüncüsü şeytan ve dördüncüsü insi şeytanlardır. İnsanlardan olan şeytanlardır. Bundan da şiddetle sakınıp kendimizi korumamız gerekir. Çünkü insanların şeytani olanları cinlerin şeytani olanlarından daha zararlıdır. Nitekim şeytani cinlerin zarar ve eziyetleri sadece insana vesveseler vermek şeklinde olur. Şeytani insan kötü arkadaştır. Onun sana eziyeti yüz yüze, yan yana iken olmaktadır. O daima senden, senin iyi ahlakını bozacak şeyleri ister durur. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, akıllı o kimsedir ki nefsini ahirette hesaba çekilmeden evvel bu dünyada hesaba çeker durur ve ölümden sonrası için hazırlık yapar. Facir yani günahkar olan kimse ise nefsinin aldatıcı arzularına uyar, sonra da Allah'tan mağfiret diler. Bunu İmam Tirmizi, Ahmed bin Hanbel ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Rivayet olunduğuna göre İsa aleyhisselam şöyle der. Asıl şaşılacak olan helak olan kimsenin nasıl helak olduğu değil, kurtulan kimsenin nasıl kurtulduğudur. Şunu demek istiyorum. Cennet, nefsin hoşlanmayacağı şeylerle çevrilmiştir. Cehennem ise nefsin hoşlanacağı şehevi şeylerle sarılmıştır. Her nefiste kişiye vesvese veren bir şeytan ile ona iyilik yapmayı ilham eden bir melek bulunur. Şeytan kişiyi devamlı aldatmaya çalışırken melek de onu kötülüklerden uzak durması için uyarır. İşte nefis bu ikisinden hangisiyle beraber olursa galip olan odur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.